26 Ağustos 2026 Çarşamba sabahındayız. Ajans Dijital'e hoş geldiniz. Bugün dijital hayatın görünmeyen sınırlarına bakıyoruz. Kota koyan yapay zekadan kapatılamayan harita reklamına. Sonra da uzay istasyonundan aile sofrasına uzanan bir rota kuruyoruz.
Ve ilginç olan şu, bu haberlerin çoğu aslında aynı soruyu soruyor. Bir teknoloji, bir marka ya da bir bilimsel bulgu hayatımıza girdiğinde kontrol kimde kalıyor? Kullanıcıda mı, platformda mı, yoksa şartları belirleyen görünmez sistemde mi?
İlk durak ChatGPT Plus. OpenAI, Codex ve ChatGPT Work tarafında Plus kullanıcıları için 5 saatlik kullanım penceresini 25 Ağustos itibariyle geri getiriyor. Haftalık kota duruyor, pro planlar ise şimdilik kapsam dışında.
Burada 5 saat ifadesi biraz yanıltıcı olabilir. Bu 5 saat boyunca kesintisiz çalış sonra kapı kapanıyor demek değil. Daha çok 5 saatlik bir pencere içinde bir hesaplama bütçen var. Ağır model, uzun metin, karmaşık kod işi yaparsan bütçe daha hızlı eriyor.
Dur, yani aynı Plus aboneliğini alan iki geliştirici aynı öğleden sonrayı geçiriyor ama biri hafif düzeltmelerle devam ederken diğeri büyük bir kod oturumunda kotayı çok daha erken tüketebiliyor. Bu bana abonelik aynı, deneyim aynı değil dedirtiyor.
Aynen, mesele orada. OpenAI, talebi güne yaymak ve insanların haftalık kotayı fark etmeden bir günde bitirmesini önlemek istediğini söylüyor. Buna hak verilecek taraf var. Altyapı pahalı ve yoğunluk gerçek. Ama kullanıcı açısından yapay zeka hala musluk gibi değil, sayaçlı elektrik gibi çalışıyor.
Benim aklımda kalan şu, yapay zekada sınırsızlık vaadi biliyor ama gerçek deneyimi çoğu zaman görünmeyen kota belirliyor. Bu görünmeyen kota kullanıcı davranışını nasıl şekillendiriyorsa, haritada görünen ama kapatılamayan reklam da günlük rotayı benzer biçimde tartışmaya açıyor.
Apple haritalar meselesi de tam bu yüzden önemli. ABD ve Kanada'da arama sonuçlarının en üstünde mavi reklam etiketiyle tek bir sponsorlu sonuç çıkmaya başladı. Uygulama içinde kapatma seçeneği yok ve Türkiye için takvim bilinmiyor.
Bir iPhone kullanıcısı yakınındaki eczaneyi arıyor diyelim. En üstteki sonuca refleksle güvenmeye alışmışız. Şimdi önce bu gerçekten en ilgili yer mi yoksa o anahtar kelime için para mı verilmiş diye bakmak gerekecek.
Apple'ın savunabileceği noktalar var. Tek reklam gösteriliyor, etiket açık, şirket etkileşim verilerinin Apple hesabıyla ilişkilendirilmediğini ve üçüncü taraflarla paylaşılmadığını söylüyor. Ayrıca bazı kategorileri, örneğin ev hizmetleri ya da kripto para ATM'lerini dışarıda bırakıyor. Ama kapatma seçeneğinin olmaması kullanıcı deneyimi açısından sert bir tercih.
Ben burada Apple'ın marka vaadiyle gelir modeli arasında sıkıştığını görüyorum. Harita arama motoru gibi çalışmaya başladığında üst sıranın satılması küçük işletme için fırsat olabilir. Ama kullanıcı için güven katmanına bir çizik atıyor.
Özetle mavi reklam etiketi artık haritada yön bulmanın parçasıysa ilk sonuca değil etiketine de bakmak gerekiyor. Haritada üst sırayı satın almak görünürlüğün bir yolu. Sosyal medyada ise mesele yalnız görünmek değil doğru hızla görünmek.
Work'ın The Pace Principle 2.0 raporu tam buraya oturuyor. Rapor sosyal medyada ne kadar hızlı o kadar iyi refleksini sorguluyor. Markalar ya her trende atlayıp sesini kaybediyor ya da sessiz kalıp taklitçi görünüyor.
Raporun söylediği şey basit ama pazarlama ekipleri için rahatsız edici. Viral olmak büyüme garantisi değil. Bir akıma yetişmek bilinirlik dalgası yaratabilir. Ama marka algısı ve satışa etkisi ayrıca ölçülmezse elde sadece yoğun bir bildirim sesi kalır.
Sabah toplantısında herkesin bu akıma biz de girelim dediği anı düşündüm. Bir kişi çıkıp, peki bu bizim markanın sesi mi diye sormazsa marka kendi kimliğini gündemin rüzgarına bırakıyor.
Work iki ritim öneriyor. Sosyal medya hedefli iletişim için hızlı ve bağlama duyarlı bir akış, güçlü, geniş erişimli duygusal kampanyalar içinse uzun vadeli marka hafızası. Yani biri hızlı nabız, diğeri kalp ritmi gibi. İkisi karışınca ya nefes nefese kalıyorsun ya da görünmez oluyorsun.
Bundan çıkan cümle şu. Sosyal medyada hız, stratejinin yerine geçerse marka görünür ama tanınmaz hale gelir. Dijitalde hızın sınırlarını konuştuktan sonra, şimdi markaların şehrin kaldırımını, durağını ve bankı mecra yaptığında nasıl başka bir etki yarattığına geçiyoruz.
Gerilla pazarlama seçkisi bu anlamda keyifli bir hatırlatma. Dünyadan 15 yaratıcı örnek, ikinci galeri ve 5 videoluk seçkiyle gün işlemiş. 3M, KitKat, Heineken, Volvo, Coca-Cola ve Red Bull gibi markaların işleri var.
KitKat'ın bir bankı molla fikrine dönüştürmesi benim sevdiğim türden bir örnek. Çünkü reklam bir afiş gibi bağırmıyor. Şehirde yürürken gözünün önünde küçük bir anlam kayması yaratıyor.
Evet, gerilla pazarlamanın gücü de burada. Yaya geçidi, durak, kaldırım gibi herkesin otomatik geçtiği yerleri yeniden gösteriyor. Ama etik tarafı da var. Kamusal alanı kullanıyorsan, sürpriz yaratırken rahatsızlık, güvenlik ve izin meselesini de düşünmek zorundasın.
Yani akılda kalacak olan şu, gerilla iş yalnız fotoğraf çektiriyorsa değil, markanın fikrini şehirle gerçekten konuşturuyorsa değerli. Sokakta karşılaşılan sürprizlerin ardından popüler kültürün en büyük bekleyişlerinden birine, yeni James Bond arayışına dönüyoruz.
Amazon Studios, oyuncu seçmeni Nina Gold'un yeni James Bond'u bulmak için çalıştığını aylar önce açıklamıştı. Resmi isim hala yok ama söylentiler artıyor. Daniel Craig sonrası yeni 007, yalnız oyuncu değil, serinin yeni tonu demek.
Bond rolünü düşününce dışarıdan çok cazip görünüyor ama aslında yıllara yayılan bir sözleşme gibi. Bir oyuncu için ün kapısı evet ama özel hayatın büyüteç altına alınması ve başka projelerin gölgede kalması da var.
Ben burada stüdyonun ağırdan almasını anlaşılır buluyorum. Bond yalnız aksiyon karakteri değil. Dönemin erkeklik, güç, teknoloji ve mizah anlayışını da taşıyan bir popüler kültür figürü. Yanlış seçim sadece bir filmi değil, birkaç yılın stratejisini etkiler.
Özetle yeni Bond duyurusu bir kast haberi değil, kültürel yön seçimi olacak. Bond'da beklenen duyuru nasıl büyük bir strateji kararına dönüşüyorsa, Apple tarafında da yeni Mac Mini söylentisi ürün takviminin sinyali olarak okunuyor.
Apple'ın yeni Mac Mini'yi önümüzdeki günlerde iPhone 18 Pro etkinliğinden önce tanıtabileceği konuşuluyor. M5 mi, M6 mı kullanılacak belli değil. Teslimat sürelerinin 4 ila 10 haftaya uzaması da yeni model beklentisini artırıyor.
Burada kullanıcı sahnesi çok tanıdık. Apple'ın mağazasına giriyorsun, teslimat haftalar sonrasını atıyor. Şimdi alayım mı yoksa yeni modelimi bekleyeyim sorusu bir anda teknik tercih değil, sabır testi oluyor.
Ayrıca mesele yalnız yenileme merakı değil. Yerinde çalışan yapay zeka modellerine ilgi arttıkça küçük masaüstü makinelerde bellek ve çip tercihi daha kritik hale geliyor. Haberde ABD'de montaj vurgusunun öne çıkabileceği de konuşuluyor. Ama bunların resmileşmesini beklemek gerekir.
Aklımızda şu kalsın. Mac Mini söylentisi, stok baskısı ve yapay zeka iş yükleriyle birlikte okunmalı. Mac Mini'de hangi çipin geleceği belirsizken, Apple'ın profesyonel masaüstü tarafında M5 Ultra ile çizdiği tablo çok daha net ve iddialı.
Apple, M5 Ultra çipli yeni Mac Studio'yu duyurdu. 36 çekirdeğe kadar CPU, 80 çekirdeğe kadar grafik birimi ve yapay zeka işlerinde M3 Ultra'ya göre ciddi artış iddiası var. Ama rakamlar şimdilik Apple'ın kendi ölçümleri.
Bir video stüdyosu açısından mesele kaç çekirdek vardan daha somut. Render beklerken kahve molası mı veriyorsun yoksa aynı işi daha kısa sürede kapatıp müşteriye revizyon mu yetiştiriyorsun? Zaman burada doğrudan para.
Doğru ama temkin de lazım. Apple'ın verdiği 4,5 kat gibi yapay zeka hesaplama artışları tepe değerler. Gerçek dünyada kullanılan yazılım, dosyanın türü ve iş akışı fark yaratır. Bağımsız testler gelmeden her ekip için aynı sıçrama diyemeyiz.
Yani M5 Ultra profesyonel üretim ekipleri için umut verici ama satın alma kararı gerçek iş yüküyle ölçülmeli. Yeryüzündeki stüdyo bilgisayarlarından çıkıp bu kez yörüngede iletişimin sürmesi için yapılan fiziksel bakım çalışmasına uzanıyoruz.
NASA'dan Anil Menon ve ESA'dan Sophie Adenot, 25 Ağustos'ta ISS dışında arızalı yer uzay anteninin yenisini takmak için uzay yürüyüşü yapıyor. Plan yaklaşık 6,5 saatlik çalışma. Önceki yürüyüşte eski anten sökülmüş, yenisini takmaya zaman kalmamıştı.
Uzay yürüyüşü deyince insanın aklına büyük keşif geliyor. Ama burada iş aslında bakım. Bir antenin doğru takılması, istasyon ile yerdeki kontrol merkezi arasındaki iletişim omurgası için kritik. Bu bana çok sakin ama çok yüksek riskli bir emek gibi geliyor.
Aynı zamanda hassas planlama dersi. Süre kalırsa bir yansıtıcının değiştirilmesi de denenebilir. Bu parça yaklaşan uzay araçlarının konumlamasına yardım ediyor. Adenot'un araç dışı etkinlik yapan ilk Fransız kadın olarak tarihe geçmiş olması da ayrıca kayda değer.
Buradan çıkan cümle şu, uzay araştırması yalnız ileri gitmek değil, çalışan sistemi güvenle yaşatmak demek. Uzayda bir antenin doğru yerde durması ne kadar kritikse, doğada bir dikenin doğru biçimde evrilmiş olması da aynı fiziksel hassasiyetle açıklanabiliyor.
Gül dikenleriyle ilgili çalışma güzel bir örnek. Danimarka Teknik Üniversitesi ve Aarhus Üniversitesi'nden ekip yapay dikenleri jel içinde robotla test etmiş. Sonuç, gül dikeninin oval kesiti, kesme gücüyle bükülmeye direnç arasında bir denge sunuyor olabilir.
Bahçede gül budarken parmağım çizildiğinde bunu sivri işte diye geçmiştim. Meğer mesele sadece sivrilik değil, küçük bir bıçak kenarı gibi davranırken kendi gövdesini de fazla bükmemekmiş.
Tam olarak. Yuvarlak biçim daha kararlı ama kesme etkisi sınırlı kalabiliyor. Çok yassı biçim iyi kesiyor ama bükülmeye açık. Gülün oval formu ikisinin arasında bir tatlı nokta gibi düşünülüyor. Bu doğayı romantikleştirmek değil, şeklin işleve nasıl bağlandığını görmek.
Özetle bazen küçük bir diken bile mühendislik sorusu gibi okunabiliyor. Gül dikeninde geometriyi konuşurken doğanın malzeme zekasına baktık. Şimdi binlerce yıl canlı kalan kırmızı kaya resimlerinde eski bir boya tarifinin izini süreceğiz.
Güney Çin'de Luoya halkına atfedilen kaya resimleri neredeyse 2000 yıldır parlak kırmızı kalmış. Yeni çalışma, boyada kanın bağlayıcı bir bileşen olarak kullanılmış olabileceğini öne sürüyor. Ama bu kesin kanıtlanmış bir hüküm değil.
Kan ihtimali kulağa dramatik geliyor ama asıl önemli tarafı koruma açısından galiba. Bir uzman o yüzeyi temizlemeden önce boyanın içinde organik bir şey olabileceğini bilmezse iyi niyetle zarar verebilir.
Evet, bağlayıcı dediğimiz şey pigmenti yüzeye tutunduran malzeme. Eğer organik bir katkı varsa nem, sıcaklık ve temizlik yöntemleri farklı düşünülmeli. Çalışmanın değeri de burada. Eski insanların malzemeyi sandığımızdan daha incelikli kullanmış olabileceğini hatırlatıyor. Ama daha fazla analiz gerekiyor.
Aklımızda kalan şu olsun. Başlık kan mı diye merak uyandırıyor fakat asıl mesele mirası doğru yöntemle korumak. Geçmişten kalan izleri koruma meselesinden bugün evin içinde en çok tartışılan izlerinden birine, sosyal medyanın aile bağları üzerindeki etkisine geçiyoruz.
NTNÜ'nün uzun süreli çalışması 10 yaşından 20 yaşına kadar izlenen çocuklar ve aileleri üzerinden önemli bir sonuç veriyor. Sosyal medya kullanım süresi zaman içinde aile ilişkilerinin kalitesinde doğrudan bir bozulmayla bağlantılı görünmüyor.
Bu birçok evde tansiyonu düşürebilecek bir cümle. Çünkü akşam sofrada telefona bakan ergeni görünce bütün ilişki sorununu ekrana bağlamak çok kolay. Ama çalışma tek suçlu süre değil diyor.
Ayrıntı önemli. Araştırmacılar sadece kaç saat kullanıyor diye bakmamış. Ergenleri ve ebeveynleri zaman içinde takip etmiş. Yakınlık, çatışma, bağlanma ve aile işleyişi gibi alanları da değerlendirmiş. Yani aile ilişkisi tek bir ekran süresi sayacına indirgenemeyecek kadar karmaşık.
Ben yine de şunu sormak istiyorum. Bu sonuç telefonlar masumdur anlamına gelir mi? Çünkü evde biri sürekli kaydırıyorsa karşısındakinin kendini görülmemiş hissetmesi hala mümkün.
Gelmez. Çalışma normal kullanım farklarını, aile bağlarını otomatik olarak zayıflattığını göstermiyor. Ama bu içerik türü, kullanım zamanı ve evdeki iletişim biçimi önemsiz demek değil. Belki de soru, kaç saatten önce telefon varken birbirimizi hala duyuyor muyuz olmalı?
Yani bu akşam yapılacak şey telefonu düşman ilan etmek değil, evde bir konuşma anını gerçekten bölüp bölmediğine bakmak. Bölümü de ekranları bütünüyle suçlamak yerine onları nasıl kullandığımızı daha dikkatli sormaya davet ederek kapatıyoruz.
Teknoloji, reklam, bilim ve kültür aynı soruya bağlanıyor. Hayatımıza giren her yenilik ritmini insanla kurabildiği ölçüde anlam kazanıyor. Bu akşam bir uygulamanın etiketine, bir kotanın sınırına ya da evdeki sessizliğe biraz daha dikkatli bakmak yeterli olabilir.
Bizden bu kadar. Ajans Dijital'i takip etmeyi unutmayın.